Ayrım 5 sayfa 56 7. Param eriyip gidiyordu. Elimde 8 frank kalmıştı. Sonra 4 franka indi. Sonra 1 frank 25 santim. 25 santimse bir işe yaramazdı çünkü 25 santime satılan gazete dışında hiçbir şey yoktu. Günlerce kuru ekmekle yaşadık. Sonra 2,5 gün hiçbir şey yemeden öyle kaldım. Çok berbat bir şeydi yaşadığım. 3 hafta hatta daha uzun süre aç kalabilen kimseler olurmuş. 4. günden sonra açlığın insana hoş geldiğini söylerlermiş. Benimki 3. günü aşmadığı için bilmiyorum. Belki insan bu işi isteyerek yapınca ve işe zaten açken başlamazsa durum değişik olabilir. İlk gün iş arayamayacak kadar uyuşuk olduğumdan birisinden ödünç bir olta bulup sel kıyısında balık tutmaya gittim. Yem diye at sineği kullanıyordum. Bir yemeğe yetecek kadar şey tutmayı umuyordum. Elbette ki tutamadım. Sen sazan doludur ama onlar da Paris kuşatması sırasında kurnazlaşmışlar. O zamandan beri hiçbiri ağ olmadan yakalanmamış. İkinci gün paltomu rehine koymayı düşündüm ama rehin dairesine kadar yürümeyi göze alamadım. Günü yatakta ve Sherlock Holmes'in Notları adlı kitabı okuyarak geçirdim. Hiçbir şey yemeden ancak ona gücüm yetiyordu. Açlık insanı tümden omurgasız, beyinsiz bir duruma indirgiyormuş. Bu durumda olsa olsa grip geçirdikten sonra algıladıklarımıza benzetilebilir. İnsan kendini deniz anası gibi hisseder ya da karnını dışarı çekip yerine ılık su şırınga ettikleri sanısına kapılır. Açlığımla ilgili olarak belleğimde kalanların başında tam bir devinimsizlik durumu geliyor. Ondan başka bir de çok sık tükürmek zorunda kalışım. Tükürüğün şaşılacak kadar beyaz ve salyangoz izi gibi pamuksu görünümüne oluşu nedenini bilmiyorum ama birkaç gün aç kalan herkes bunu fark etmiştir. 3. günün sabahı kendimi çok daha iyi hissediyordum. Hemen bir şey yapmam gerektiğini anladım. Boris'e gidip hiç değilse 1-2 günlüğüne o 2 frangını benimle paylaşmasını rica etmeye karar verdim. Odasına girdiğimde Boris'i yatakta ve çok öfkeli buldum. Ben içeri girer girmez patladı. Geri almış, pis hırsız, geri almış. Kim neyi almış? Yahudi 2 frangımı aldı hırsız köpek, beni uyurken soymuş. Bir önceki gece Yahudi açıkça 2 frank gündeliği vermek istememiş. Tartışmışlar, uzamış tartışma. Sonunda Yahudi parayı vermeye razı olmuş. Boris'in dediğine göre çok aşağılayıcı bir tavırla vermiş. Kendisinin ne kadar eli açık bir kimse olduğunu anlatan, hiç değilse bir dal kavukluk bekleyen bir konuşma yapmış. Sabahleyin de Boris uyanmadan parayı geri almış, yani çalmış. Tam bir darbe oldu bu. Korkunç bir düş kırıklığına uğradım. Çünkü midemin yiyecek ummasına izin vermiştim. Bu ise bir insanın açken yapmaması gereken önemli bir yanlıştır. Ne var ki Boris'in hiç de umutsuz olmamasına şaşıyordum. Yatağına oturdu, piposunu yaktı ve durumu gözden geçirdi. Şimdi dinle mon ami, çok kötü bir durumdayız. Elimizde ancak 25 santim paramız var. Yahudinin benim 2 frankımı ödeyeceğini hiç sanmam. Zaten davranışı dayanılmaz bir durum alıyor. İnanır mısın, geçen gece ben yerde yatarken bir kadın getirdi buraya. Yüzsüz, aşağılık bir hayvan. Sana daha kötüsünü söyleyeyim. Herif buradan sıvışmaya bakıyor. Bir haftalık otel parası borcu var. Niyeti onu ödemeden kaçmak. Bu arada beni de silkelemek. Yahudi otel parasını ödemeden sıvışırsa ben sokakta kalırım. Otelci bavulumu da kiraya karşılık tutar. Tanrı cezasını versin. Güçlü bir hamle yapmalıyız. Yapalım ama ne yapalım? Bana öyle geliyor ki yapabileceğimiz tek şey paltolarımızı rehine koyup yiyecek bir şeyler almak. Onu yapacağız elbette. Fakat önce eşyamı şu otelden dışarı çıkarmalıyım. Fotoğraflarıma el konacağını düşünüyorum da. Tamam, planım hazır. Yahudi'den önce davranıp ben kilişi kıracağım. Ricat, anlıyor musun? Böylesi doğru hareket olur, değil mi? Ama Borisciğim, nasıl yaparsın gün ortasında? Kesinlikle enselenirsin. Elbette strateji gerekecek. Bizim otelci parayı ödemeden sıvışacakları enselemek için tetiktedir. Eskiden böyle tongaya bastırıldığı olmuş da kah karısı, kah kendisi bütün gün yazıhanede sırayla nöbet tutuyorlar. Ah şu pinti Fransızlar, fakat sen yardım edersen üstesinden gelebileceğimiz bir yol tasarladım. Pek yardım edebileceğimi sanmıyorum ama yine de Boris'e planını sordum. İnceden inceye anlattı. Dinle bak, paltolarımızı rehine koyarak işe başlayacağız. Sen önce kendi oteline gidip paltonu alırsın. Sonra buraya gelip benimkini alır, kendininkinin altında saklı olarak dışarı çıkarırsın. İkincisi, Francis Bourgeois sokağındaki rehin dairesine götürürsün. İşimiz rast giderse ikisine 20 frank alman gerekir. Oradan sen kıyısına iner, ceplerine taş doldurursun, taşları buraya getirirsin. Onları benim bavula koyacağız, anlıyor musun? Taşıyabileceğim kadar eşyamı gazeteye sarıp aşağı ineceğim. Ve otelciye en yakın çamaşırhane nerede diye soracağım. Hiç utanıp sıkılmadan hiç renk vermeyeceğim, anlıyor musun? Elbette otelci de kağıtta kirli çamaşır var sanacak. Ya da kuşkulanırsa pinti yılan her zaman yaptığı gibi bavulumun ağırlığına bakacak. Taşların ağırlığını hissedince bavulu dolu sanacak. Nasıl strateji iyi değil mi? Sonra geri döneceğim. Kalanları cebime koyup dışarı çıkacağım. Peki bavul ne olacak? Oo, bavul artık, onu da gözden çıkarmak zorundayız. Külüstür bir şey. Olsa olsa 20 frank eder. Hem insan ricatta hep bir şeyler bırakmak zorunda kalır. Napolyon'a baksana. Beresina'da ne yaptı? Tüm ordusunu terk etmedi mi? Boris tasarısından kendisi Rus de Guerre. Dipnot, savaş hilesi. Dipnot bitti, diyordu. O kadar hoşlanıyordu ki neredeyse açlığını unutacaktı. Tasarıdaki en zayıf noktayı, tüydükten sonra yatacak yeri kalmayacağını görmezden geliyordu. Boris'in Rus de Guerre dediği şey başlangıçta iyi işledi. Otelime gidip paltomu aldım. O ana kadar bile bomboş mideyle 9 kilometre yürümüş oluyordum. Ve Boris'inkini başarıyla dışarı kaçırabildim. Sonra bir pürüz çıktı. Rehin dairesindeki görevli aksi, suratsız ve ukala bir herifti. Tam bir Fransız memuru. Paltoları geri çevirdi. Nedeni açıkta götürmüş olmamış. Bir bavul ya da kutu içinde olmaları gerekiyormuş. İşte bu. Her şeyi berbat ediyordu. Çünkü kutumuz mutumuz yoktu. Elimizdeki hepsi 25 frankla da bir kutu alamazdık ki. Boris'in yanına dönüp tatsız haberi verdim. Merde dedi. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Neyse aldırma, bir yolu bulunur. Paltoları benim bavula koyarız. Ama bavulu otelcinin önünden nasıl geçireceğiz? Yazıhanenin neredeyse kapısında oturuyor. Olacak şey değil. Ne kadar da çabuk umutsuzluğa kapılıyorsun Mamami. Kitaplarda okuduğum o sarsılmaz İngiliz kararlılığı nerede kaldı? Cesaret, bu işi becereceğiz. Boris biraz düşündü, sonra yeni bir yol önerdi. Bunda asıl zorluk otelcinin dikkatini belki 5 dakikalığına biz bavulu dışarı çıkarıncaya kadar başka bir yöne çekmekteydi. Otelcinin tek bir zaafı vardı, o da spor. Kendisine spordan söz ederseniz her zaman sizinle konuşmaya hazırdı. Boris, Petit Parisien gazetesinin eski bir sayısında bisiklet yarışları konusunda bir yazı okudu ve merdivenleri bir kolaçan ettikten sonra aşağı indi. Adamı lafa tutmayı da başardı. Bu arada ben merdivenin alt başında bekliyordum. Paltolar bir elimde, bavul öteki elimdeydi. Boris durumu uygun gördüğü anda öksürecekti. Beklerken titriyordum çünkü otelcinin karısı her an yazıhanenin karşısındaki kapıdan çıkabilirdi. O anda da oyun biterdi. Her neyse, sonunda Boris öksürdü, hemen yazıhanenin önünden süzülüp dışarı çıktım. Bu arada ayakkabılarımın gıcırdamayışına seviniyordum. Boris o kadar şişman olmasaydı plan başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Şişmanlığı işe yaramıştı çünkü yazıhanenin kapı ağzını onun geniş omuzları perdelemişti. Sinirleri de çok güçlüymüş. Hiçbir şey olmamış gibi gülüp konuşmasını sürdürüyordu. Hatta sesi öyle güçlü çıkıyordu ki herhangi bir gürültü yapmışsam da rahatça örtebilmişti. Ben epeyce uzaklaştığımda o da çıktı. Köşeyi dönmek üzereydim, yanıma geldi ve hemen uzaklaştık. Bütün o sıkıntılarımızdan sonra rehin dairesindeki görevli paltolarımızı yine geri çevirdi. Bana adamdaki Fransız ruhunun ukalalıktan nasıl hoşlandığı görülüyordu. Kimliğimi kanıtlayacak belgelerin yeterli olmadığını söyledi. Kart didente. Dipnot, kimlik kartı. Dipnot bitti. Yetmezmiş, pasaport ya da adresime gelmiş zarflar göstermeliymişim. Boris'te bol bol zarf vardı ama ondaki kart didente de geçerliğini yitirmişti. Harç ödememek için hiç yenilemezdi. Bu yüzden paltoları onun adına da rehine koyamadık. Yapabileceğimiz tek şey benim otele koşup gerekli kağıtları almak ve paltoları Port Royal bulvarındaki rehin dairesine götürmekti. Boris'i odamda bıraktım ve hemen aşağı koştum. Vardığımda daire kapanmıştı. 4'ten önce açılmayacaktı. Saat 1:30'du. 12 kilometre yürümüştüm ve 60 saatten beri ağzıma lokma girmemişti. Kader, bir dizi şaşılası, olağan dışı ve hiç de eğlenceli olmayan oyunlar oynuyor gibiydi. Sonra sanki bir mucizeyle talih gülü verdi. Otele dönerken Broco sokağından geçiyordum. Birden sokak taşlarının arasında parıldayan bir 5 sou gördüm. Kaptığım gibi otele koştum. Öteki 5 sou ile birleştirip yarım kilo patates satın aldım. İspirto ocağında ancak şöyle yalandan kaynatmaya yarayacak kadar bir ispirto kalmıştı. Tuzumuz da yoktu ama aç kurtlar gibi kabuğuyla falan yedik. Bittiğinde sanki bambaşka insanlar olmuştuk. Oturup rehin dairesinin açılma saatine kadar satranç oynadık. Saat 4'te rehin dairesine gittim. Umutlu değildim çünkü geçen sefer topu topu 70 frank alabildiğime göre şimdi mukavva bir bavula konulmuş 2 tane partal palto için ne bekleyebilirdim? Boris 20 frank demişti ama ben 10 hatta 5 düşünüyordum. Daha kötüsü bile olabilirdi. Geçen seferki zavallı 83 numara gibi beni de tümden geri çevirebilirlerdi. Görevli 5 frank dediğinde herkesin güldüğünü görmemek için en ön sıraya oturdum. Sonunda görevli benim numaramı söyledi. Numara 117. Evet dedim kalkarken. 50 frank. Geçen sefer 70 frank dedikleri zaman uğradığım şoka yakındı bu da. Şimdi düşünüyorum da görevli benim numaramı başkasınınkiyle karıştırmış olabilir. Çünkü o paltolar rehin şöyle dursun satılsa bile 50 frank etmezdi. Otele koştum. 2 elim arkamda bir şey söylemeden odama girdim. Boris satranç tahtasıyla oynuyordu. Sabırsız bir yüzle başını kaldırdı. Ne aldın diye bağırdı. Ne 20 frank değil mi? Ama herhalde 10 frank vermişlerdir. Nom dedi. Dipnot canına yandığım. Dipnot bitti. 5 frank. Bu kadarı da olacak şey değil artık. Mon ami. 5 frank deme sakın. 5 frank dersen gerçekten kendimi öldürmeye niyet edebilirim. Kağıt 50'liği masanın üzerine attım. Boris'in yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi. Sonra sıçrayıp kalktı, elimi yakaladı, kemiklerimi kıracakmış gibi sıktı, hemen dışarı fırladık. Ekmek ve şarapla bir parça et, bir de ocak için ispirto aldık ve tıkka basa yemek yedik. Karnımız doyduktan sonra Boris o zamana kadar görmediğim kertede iyimserleşmişti. Ben sana ne dedim diyordu. Savaş talihi bir sabah elimizde 5 sou varken bak şimdi durumumuza her zaman söylemişimdir. Para bulmaktan kolay şey yok diye. Bak ne hatırladım. Fondar sokağında bir dostum var. Gidip onu görebiliriz. Hırsız herif 4000 frankımı yürütmüştü. Ayıkken dünyanın en büyük madrabazıdır. Fakat şaşılacak şey sarhoşken çok namuslu olur. Sanırım saat 6'da kafayı bulmuş olur. Gidip bakalım büyük olasılıkla borcuna mahsuben 100 lük verir. Merdi 200 de ödeyebilir ya. Allons. Dipnot. Hadi gidelim. Dipnot bitti. Fondari sokağına gidip adamı bulduk. Sarhoştu da. Fakat 100 frankımızı alamadık. Adamla Boris daha kaldırımda karşılaşır karşılaşmaz aralarında korkunç bir ağız dalaşı başladı. Adam Boris'e bir peni bile borcu olmadığını, tersine Boris'in ona 4000 frank taktığını ileri sürüyordu. Her ikisi bana sen ne diyorsun deyip durdular. Hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu hiç anlamadım. İkisi tartıştılar da tartıştılar. Önce sokakta, sonra bir bistroda, sonra prix fake, dipnot tek fiyatlı, dipnot bitti, bir aşçı dükkanında. Sonra yine bir bistroda. En sonunda 2 saat boyunca birbirlerine hırsız dedikten sonra birlikte zom olup ayrıldılar. Bu son içki alemiyle Boris'in son meteliği de bitti. Boris geceyi bir kundura onarımcısı olan başka bir Rus mültecinin evinde geçirdi. Bu arada benim 8 frankım kalmıştı. Bol da sigaram vardı. Patlayacak kadar yiyip içmiştim. Çok kötü geçen 2 günden sonra harikulade bir değişiklik olmuştu. 8. Şimdi elimizde 28 frank vardı ve yine iş aramaya koyulabilirdik. Boris hala esrarengiz bir anlaşmayla kunduracının evinde yatıyordu ve bir Rus arkadaşından 20 frank daha borç almayı başarmıştı. Paris'in orasında burasında çoğu kendisi gibi birer eski subay olan dostları vardı. Bunların bir bölümü garson ya da bulaşıkçıydı. Bir bölümü taksi şoförüydü. Birkaç tanesi kadın sırtından geçiniyordu. Rusya'dan para çıkarabilmeyi becerenler de yok değildi. Onların kendi garajları ya da dansingleri vardı. Genellikle Paris'teki Rus mülteciler çok çalışan insanlardır ve aynı toplumsal sınıftan bir İngiliz'in yapabileceğinden çok daha beceriklice talihsizliklerini yenip bellerini doğrultmuşlardır. Elbette bu kuralın dışında kalanlar da vardı. Boris bir zamanlar karşılaştığı bir Rus dükünü anlatmıştı. Adam pahalı restoranlara gider, garsonların arasında bir Rus subayı var mı diye bakarmış. Yemek yedikten sonra garsonu dostça masasına çağırır. Demek sen de benim gibi eski askersin dermiş. Kötü günler geçiriyoruz değil mi? Olsun olsun, Rus askerleri hiçbir şeyden korkmaz. Alayın hangisiydi? Garson filan alay efendim diye yanıt verince çok seçkin bir alaydı. 1912'de teftiş etmiştim. Ha, unutuyordum, cüzdanımı evde bırakmışım. Eminim bir Rus subayı bana 300 frank vermek lütfunda bulunur. Garsonun 300 frankı varsa çıkarır verir ve elbette parasını bir daha görmezmiş. Dük bu yoldan küpünü epeyce doldurmuş. Garsonlar belki de böyle açıkça kazıklanmalarına kızmıyorlardı. Sürgünde de olsa dük düktür. İşte bu mültecilerden biri aracılığıyla Boris para vaat eder gibi görünen bir şey duymuştu. Paltoları rehine koyduktan 2 gün sonra gizli bir iş yapar gibi. Söyle bakayım mon ami dedi. Herhangi bir siyasi görüşün var mıdır? Hayır dedim. Benim de yoktur. Elbette insan vatanını sever ama yine de Musa peygamber Mısırlıları mirastan yoksun bırakma niyetinden söz etmemiş mi? Bir İngiliz olarak herhalde kutsal kitabı okumuşsundur. Demek istediğim şu ki, komünistlerden para kazanmaya karşı mısın? Hayır, elbette hayır. Peki duyduğuma göre Paris'e bizim için bir şeyler yapabilecek gizli bir Rus derneği varmış. Komünistmişler. Aslında Bolşeviklerin ajanıymışlar. Dostluk derneği gibi çalışıp mülteci Ruslarla ilişki kuruyor ve onları Bolşevikleştirmeye çalışıyorlarmış. Arkadaşım derneğe yazılmış. Başvurursak bize de yardım edeceklerini tahmin ediyor. Bizim için ne yapabilirler ki? Herhalde bana yardım etmezler çünkü Rus değilim. Hah, işte sorun burada. Moskova'da yayınlanan bir gazetenin muhabirliğini yapıyorlarmış. İngiliz siyaseti konusunda birkaç makale istiyorlarmış. Hemen başvurursak makaleleri sana ısmarlayabilirler. Bana mı? Ama ben siyaset konusunda bir şey bilmem ki. Merdi, onlar da bilmezler. Kim siyaset konusunda gerçek bir şey biliyor ki? Kolay bir şey, tüm yapacağın İngiliz gazetelerinden kopya etmek. Daily Mail'in bir Paris baskısı yok mu? Ondan alırsın. Ama Daily Mail muhafazakarların gazetesi. komünistleri yerin dibine batırır. Olsun, sen de değil mail ne diyorsa tersini yazarsın. O zaman ters gitmemiş olursun. Bu şansı geri çeviremeyiz. Mon ami, yüzlerce frank verebilirler. Tasarıyı beğenmemiştim. Çünkü Paris polisi komünistlere, hele yabancı olanlara sert davranıyordu. Zaten ben kuşku altındaydım. Aylar önce bir sivil memur beni bir komünist derginin yayın evinden çıkarken görmüştü de polisle başım epeyce belaya girmişti. Şimdi de o derneğe giderken yakalanırsam sınır dışı edilebilirdim. Ne var ki kaçırılamayacak kadar iyi bir fırsattı. O gün öğleden sonra Boris'in arkadaşı, o da garsonmuş, gelip bizi aldı. Adamlarla görüşmeye götürdü. Sokağın adını anımsamıyorum. Sen kıyısından güneye inen Millet Meclisi yakınlarında pis, biçimsiz bir sokaktı. Boris'in arkadaşı çok dikkatli olmamızı istiyordu. Sanki belirli bir yere gitmiyormuşuz gibi ağır ağır yürüyorduk. Gireceğimiz kapıyı gördük. Bu arada vitrinlerin, kahvelerin hiçbirini de kaçırmıyorduk. Bina komünistlerin girip çıktığı bir yer diye biliniyorsa gözetleniyor olabilirdi. Sivil polise benzer birini görürsek otellerimize dönmek niyetindeydik. Ben korkmuştum ama Boris bu çeşit gizli kapaklı işlerden hoşlanıyordu. Anne babasının katilleriyle iş yapmak üzere olduğunu unutmuştu. Çevrede korkulacak hiçbir şey bulunmadığından emin olunca hemen kapıdan içeri giriverdik. Çamaşırhanede bir Fransız kadın ütü yapıyordu. Rus beylerin avlunun öte yanındaki merdivenlerden çıkılan bölümde oturduklarını söyledi. Loş merdivenlerden birkaç kat çıktık ve sonunda bir sahanlığa vardık. Güçlü kuvvetli ama suratsız bir delikanlı merdiven başında durmuştu. Yukarı çıktığımda bana kuşkuyla baktı. Koluyla yolumu kesip Rusça bir şeyler söyledi. Ben cevap veremeyince de sert bir sesle "Mot dört re" "Dipnot parola" dedi. Durdum, afallamıştım. Parola sorulacağını beklemiyordum. Rus yeniden "Mot dört re" dedi. Arkamdan gelen öteki Rus, Boris'in arkadaşı. Önüme geçip Rusça bir şeyler söyledi. Belki bir parola, belki de bir açıklama. Suratsız bunun herhalde yeter bulmuş olmalı ki bizi pencereleri buz tutmuş kirli yoksul bir odaya soktu. Pek sefil bir yazıhane havası vardı. İnsanı duvarlarda Rus harfleriyle yazılı propaganda afişleri, bir de çok büyük itici görünümlü bir Lenin resmi karşılıyordu. Masada tıraşı uzamış, ceketsiz bir Rus oturmuş, önünde yığılı postalanacak gazete rulolarının üzerine adres yazıyordu. Biz içeri girince Fransızca fakat çok kötü bir telaffuzla "Büyük dikkatsizlik" diye bağırdı. "Neden çamaşır getirmeden geldiniz?" "Çamaşır mı? Buraya gelen herkes yıkanacak bir şeyler getirir. Aşağıdaki çamaşırcıya gelmiş gibi gelecek sefere. Şöyle doğru dürüst kocaman bir çıkın getirin. Polisin peşimize düşmesini istemeyiz." Beklediğimden de gizli kapaklı bir hava vardı. Odadaki tek sandalyeye Boris oturdu. Hep Rusça duyuluyordu. Sadece o tıraşı uzun adam konuşuyordu. Suratsız duvara dayanıp gözlerini bana dikmişti. Hala benden kuşkulanıyor gibiydi. Bu küçük ve giz dolu odada devrimci afişler arasında tek sözcüğünü anlamadığım bir konuşmayı dinlemek bana garip geliyordu. Ruslar hızlı hızlı ve heyecanla konuşuyorlar. Arada gülüyorlar. Omuzlarını silkiyorlardı. Ne konuştuklarını merak ediyordum. Herhalde Rus romanlarındaki gibi birbirlerine amcacığım, kuzucuğum, Ivan Aleksandrovich gibi filan diye şeyler söyler olmalıydılar. Konu da devrimlerdi herhalde. Tıraşı uzun adam sert bir biçimde "Biz hiç tartışmayız. Tartışma kent soyluların eğlencesidir. Biz olgulara dayanırız" diyor olmalıydı. Konuşulanların pek böyle şeyler olmadığını sonradan anladım. Giriş özentisi olarak 20 frank isteniyordu. Boris de ödeyeceğine söz veriyordu. Olan biten tüm varlığımsa 17 franktı. Sonunda Boris servetimizi çıkardı ve avans olarak 5 frank verdi. Bunun üzerine suratsızın yüzündeki kuşku azaldı ve masanın kenarına ilişti. Tıraşı uzun, bana Fransızca sorular sorup bir kağıt parçasına bir şeyler yazmaya başladı. Komünist miymişim, sevgi bağıyla diye yanıtladım. Hiçbir zaman bir örgüte girememiştim. İngiltere'deki siyasal durumdan haberim var mıymış? Aa, elbette, elbette. Birçok bakanın adını söyledim. İşçi Partisi konusunda birkaç tepeden bakar laf ettim. Peki spor? Spor konusunda yazı yazabilir miydim? İngiltere'nin dışında Avrupa'da futbolla sosyalizm konusunda anlaşılmaz bir gizli bağ vardır. Yine, aa evet elbette. Adamların ikisi de ciddi ciddi başlarını salladılar. Tıraşı uzun, evi dement, dipnot besbelli, dipnot bitti. İngiltere'deki koşullar hakkında geniş bilginiz var. Moskova'da yayınlanan haftalık bir dergiye bir dizi makale yazmayı üzerinize alabilir misiniz dedi. Ayrıntıları vereceğiz. Kuşkusuz. O halde yoldaş yarın ilk postayla ya da olmadığı ikinci postayla bizden bir haber alacaksınız. Makale başına 150 frank öderiz. Gelecek sefer bir paket yıkanacak, öteberi getirmeyi unutmayın. Adouar. Dipnot. Görüşmek üzere. Dipnot bitti. Yoldaş. Aşağı indik. Sokakta birisi var mı diye çamaşırhaneden dikkatle dışarı çıkıp baktık. Boris sevinçten çıldırıyordu. Bir çeşit kurban kesme coşkusuyla en yanındaki tütüncüye dalıp 50 santime bir püro aldı. Dükkandan çıkarken yüzü ışıldıyor, bastonunu kaldırıma vuruyordu. Nihayet, nihayet işte mon ami, talihimiz gerçekten döndü. Adamları fethettin, duydun mu? Sana yoldaş dedi. Makale başına 150 frank. Nam dediğin ne talih? Ertesi sabah postacının geldiğini duyunca mektubumu almak için aşağı bistroya koştum. Mektup gelmemişti. Düş kırıklığı ikinci dağıtımı bekleyeyim diye dışarı çıkmadım. Yine mektup yok. 3 gün geçip de gizli dernekten haber alamayınca umudumu kestim. Makaleleri yazdıracak başka birini bulmuşlardır diye düşündüm. 10 gün sonra gizli derneğe bir daha gittik. Bu sefer yanımıza yıkanacak çamaşır paketi görünümünde bir çıkıntı almıştık. Gizli dernek yok olmuştu. Çamaşırhanedeki kadın bir şey bilmiyordu. Sadece birkaç gün önce kira ile ilgili bir sorun çıktığını, beylerin çıkıp gittiğini söyledi. Elimizde çıkınımızla orada kala kalmıştık. Neyse ki 20 frank değil de topu topu 5 frank kaptırdık diye kendimizi avutabilirdik. Ondan sonra da gizli dernek konusunda bir şey duymadık. Kim olduklarını, ne olduklarını kimse bilmiyordu. Ben kendi hesabıma Komünist Parti ile bir ilişkileri bulunduğunu sanmıyorum. Galiba sadece gerçekte var olmayan bir derneğe Rus mültecilerinden giriş ödentisi sızdıran bir takım dolandırıcılardı. Hiç tehlikesi olmayan bu işi herhalde şimdi de başka bir kentte yürütüyorlardır. Akıllı heriflermiş. Rollerini de övülecek bir ustalıkla oynadılar. Yazıhaneleri tam bir gizli dernek görünümündeydi. Çamaşır paketi istemeleri ise dahiyane bir buluştu.